Ayrım 38.
Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı Galip. O bıyık altı gülüşlü, sinsi bakışlarını üstüne dikmişti Nazif Bey. Bilmem dedi, pek anladığım işler değil bunlar benim. Anlamanız gerekli, iyi bir başlangıç olacak bu sizin için de. Nadir Bey, deneyim kazanacaksınız. Güldü, hem de size keyif verecek bir soruşturma bu dedi. Sait bilmiyor benim örgütte görevli olduğumu. Ne anlama söylemişti bunu o da bilmiyordu. Aynı şeytansı gülücükle, evet şaşıracak dedi Nazif, şaşırsın, örgütün ne olduğunu öğrensinler. Sait'i şaşırtma düşüncesi Galip'e de çekici gelmeye başlamıştı. Evet şaşırsın, devletin en tepe örgütünde olduğumu bilsin o da. Gene de alışamadığı yadırgı bir duygunun etkisinden kurtaramıyordu kendini. Bana biraz düşünme hakkı tanıyacak mısınız abi dedi. Heyecanını gizlemeye çalışıyordu. Biraz bozulur gibi oldu ya, toparlanıp gülümsedi Nazif. İstiyorsan niye olmasın dedi. Yapmak istemeyeceği bir işe koşmayız biz kimseyi. Nazif konuşmayı sessizce dinleyen Nuri'ye dönünce, ben izninizi isteyeyim deyip kalktı Nuri. Sessizlikte toparladı masaya dağılmış dosyayı. Başıyla selamlayıp çıktı odadan. Durgunluğu Nazif bozdu uzatmadan. Doğrusun Nadirciğim diye aldı. Düşünmeden girilmez bu işlere. Bir iki noktaya değineceğim. Daha Almanya'dayken seni örgüte öneren benim. Oradaki davranışlarınla hep tam not aldın devletten. Sonunda gene benim önerimle örgüte alındın. Devlet için yaptıklarınla onur kazanırsın. Ona yüreğimizden bağlıyız. Ama başka da bir şey kazanmazsın. Babandan ne kaldı sana? Oysa Nadir abi baban yani. Bütün yaşamını verdi bu örgüte. Bugün de aynı. Aldığımız aylıkla evi geçindiriyoruz. İki kızım var. Onların geleceği ne olacak? Bunları krom işine girerken konuştuktu. Türkiye'yi komünistlere şuna buna kaptırmayalım. Güzel. Devlette etkinliğimiz yok. Parasal gücümüz de yok. Nasıl koruyacağız devleti? Gözlerini Galip'e dikti gene. Büyük para alacağız kromdan diye girdi gene. Sermet Beylerin ilişkisini keselim dedim. Açıklayayım. İngilizler ölçüm işinden vazgeçecekler bir süre sonra. Ne kadar kromun var diye sorup bildirimine göre ödeme yapacaklar. Bekledik mi? Kromlar durduk yerde yüzdeki insafımız ölçüsünde artacak. İngilizler özellikle bizi hiçbir biçimde denetlemeye kalkmayacaklar. Bana güvenebilirsin. Kuşkun olmasın, iyi kazanacağız. Galip'te yarattığı şaşkınlığı yakalamış olmanın güveniyle sürdürdü. Ancak yalnız varsalılık yetmez Nadirciğim. Devlet gücü de gerekli. Devletin demir yumruğu ile bizim altın yumruğumuz yan yana gelmedikçe güçlü olamayız. Kolay karşı çıkılacak şeyler değildi Nazif Bey'den duydukları. Tutkusu özlemiydi aslında. Bu işlerin Mithat, Sait düzeyinde heriflerle olmayacağını da biliyordu ya, onlarla oynamaya alışıktı. Şeytanla sofraya oturmuştu şimdi. Kaşığı gereği kadar büyük müydü? Kaygısı ondandı. Hangi önemli iş kaygısız olmuştur? O kadar incesini korkaklar düşünür. Bunlara nasıl karşı çıkarım abi dedi. Kendime duyduğum güvenin temelinde size olan güvenim yatıyor. Bunu bilmenizi isterim. Yalnız söz gelimi bu sorgulamaya girmek yapamayacağım bir iş gibi geliyor bana. Bilmem ki. Bak Nadirciğim diye aldı Nazif Bey. Örgütteki benim işim de bu değil aslında. Geniş yelpazede bir sürü sorumluluğum var. Koşturup duruyorum. Bu işi ben istedim. Özellikle de senin için istedim. Özellikle de benim için mi istemiş? Şaşıracak ne kaldı ki? Evet, senin için istedim diye vurguladı Nazif Bey. Yapı ustası olacak kişiye önce kum karmasını öğretirler. Dikkatlerin odağı kesilmiş bu sorunu çözmen, sana yalnız deneyim değil, örgütte saygınlık da kazandıracak. Bu bir. Bugün sana kuşkuyla bakanlar da yanılmadığımı, senin önemli bir baş olduğunu görecekler. Güvenliktekilerin de, başta senin Sait, seni gerçek kimliğinde tanıyıp saygılı bir çekingenlik içinde olmalarında büyük yarar var. Gölgemiz gibi çökeceksin üzerlerine. Bu iki, ileride anımsarsın bu dediklerimi. Durdu biraz. Şimdi keselim bu konuyu Nadirciğim dedi. Gereken her şeyi söyledim sanıyorum. İş yapalım artık. Yarın sabah güvenliğe git. Mahtan gelmesini beklediğiniz Nadir Bey benim diye karşısına dikil Sait'in. Orada olmak isterdim. Nazif'in kışkırtan sözleriyle yakıcı bir tat doluyordu içine. Ben Sait'le konuşurken orada olmak istermiş. Düzenlediği oyunun nasıl oynandığını görmeyi kim istemez? Sait'le Mithat'ı takıştırıp seyretmemin tadını bu adam benimle Sait'ten çıkaracak. Derinlerde bir şeyler kıpraşıp duruyordu içinde. İnceden inceye kuşku dolmaya başlamıştı yüreğine. Böyle bir görevi niye ona versinlerdi? Başka bir adam mı yoktu örgütte? Nazif Bey'in duralamasıyla anlatımındaki çekicilik kolonya kokusu gibi uçup gitmiş, inandırıcılığını da birlikte götürüvermişti. Soruşturmanın biçiminden, nelere dikkat etmesi gerektiğinden söz etmeye başladı Nazif Bey. Dinlemiyordu Galip, dinleyemiyordu daha doğrusu. Hiç de akıllıca değildi demin söyledikleri. Ağırlığı olan bir devlet örgütüne yakışır oyunlar mıydı bunlar? Kendi başına işlere kalkışıyordu bu herif belli ki. Önce Charleston bir şeyler anlaştırmıştı bu adam için. Sonra Hüsnü Melek söylemişti açık açık. Sonra da Sait. İngilizlerle iyi ilişkiler içinde olduğunu kendi diyor. Bizim kromu ölçmeden istediğimiz parayı verecekmiş İngilizler. Niye? Bilmediğim, belki de hiç bilmeyeceğim şeyler döndürüp duruyor bu adam. Böyle karışık işlere girmekten korkuyorsun yani. Evet, korkuyordu. Korkuyorum ama bu korku... Bırak bu korkuyu, şu korkuyu. Korku korkudur. Korkuyorsan girmezsin. Bir yerlere varıp büyük para kazanmanın her vakit bir bedeli olur. Bunu sen bilmiyorsun sanki. Çocuk oyuncağı mı bu? Ne çevirirse çevirsin. Senin gibi çok para kazanmak istiyor bu adam da. Kazanmanın başka bir yolu varsa sen söyle. İstenen ne senden? Kaçak bir vatan hayınının yakalanmasını sağlamak için devlet düşmanlarının sorgulanmasına katılacaksın. Ortak işimizi de yürüteceksin diyor. Gözünde büyütecek nesi var bunun? Sait üzülecek diye mi tasalanıyorsun? Hayınların ille de seni görmeleri, tanımaları da gerekmez. Evet dedi Nazif Bey, sorguladıklarınız seni görmeyeceklerdir, önlemini alırlar. Nazif Bey gittikten sonra iş yerinden ayrılıp taksiye binince Mükerrem Hanım'a filan uğramak gelmedi içinden, erkenden eve döndü. İkircikli duygularla alt üst geçirdi o geceyi. Epey uzun sürdü bu karmaşa. Geç vakit daldı sonunda. Sabah uyandığında ne Nazif Bey'i dinlerken kendini kaptırdığı coşku vardı, ne de ardından üstüne çullanan ürkülü kötümserlik. Bir iş verilmişti kendine. Başarıyla bitirmeye yükümlüydü bunu. Sait'i şaşırtacak olmanın keyfini de ucun ucun kurmaya başlamıştı. Ona doğru çıktı evden. Kar serpiştiriyordu. Pek soğuk değildi hava. Taksime yürüdü ağır ağır. Çok var ki binmemişti. Tramvaya bindi. Oturdu da. Tepe başına geldiğinde tıkış tıkıştı tramvay. Galatasaray'dan binen Rum ya da Ermeni yaşlıca bir madama dikilmişti yanına. Tramvayın her sarsıntısıyla düştü düşecekti kucağına. Yer vermeye kalkıp itiş kakış içine dalmayı göze alamazdı madama için. Türk olsaydı kalkardı da. Ona da gönüllü kalkmazdı doğrusu. Bir göz attı çevreye. Bu konserve kutusuna niye kapatmıştı kendini? Bir sürü insan birbirini ite kaka tramvayın tıngırtısı içinde sallanarak gidiyorlar işte. Biz niye karışalım aralarına? Üstlerinde olmak zorundayız, aralarında değil. Sirkeci de ininceye kadar bugün ilk adımını atacağı görevin yaşamındaki yerini çeşitli açılardan alarak yeniden ölçüp biçti. Bizi tramvay kalabalığından ayıran çizgi böyle bir görevi de dayatıyor. Yurduna, devletine bağlıysan bu yükümlülükten de kaçamazsın. Sansaryan Han'a yaklaşırken Sait'le karşılaştığında nasıl davranması gerektiğini tam bulamamıştı daha. Kapıda nöbetçi polise Sait Bey'i göreceğini söyledi. Kim diyelim sorusuyla duraladı birden. Galip dedi hemen. Nasıl, Nadir desindi. Adam telefonla sorup beklerken yüreği küt küt atıyordu niyeyse. Kaç kez gelmişti daha önce? Hiç böyle olmamıştı. Polis başıyla merdivenleri gösterip buyurun deyince rahatladı sanki. Olur mu? Asıl heyecan şimdi başlıyordu. Merdivenlerden sonra müdür odasının kapısına yaklaşıp bekleyen polise adını verir vermez içeri daldı adam. Girmesiyle çıkması bir oldu. Özel kaleme aldı Galibi. Sıskaca, tel gözlüklü biri ayağa kalkıp kapıyı gösterdi saygıyla. Buyurun, sizi bekliyor müdür bey dedi. Önceki gelişlerinde bu kapılarda epey oyalandığını anımsayarak girdi içeri. Sait geniş masasının ardındaki koltuktaydı. Kalktı. Çıktı masadan, gelip durdu karşısında, uzattı elini. ''Hoş geldiniz Nadir Bey'' dedi. İçinde bir şey çıt diye kırılıvermişti Galip'in. Toparlanmaya çalıştı, boştu. Daha ilk raundda yumruk yemiş boksör sersemliğinden bir anda kurtulup hiçbir şey belli etmeden doğrulmak kolay değildi. Bir çabayla dudaklarına aldırmazca bir gülümseme iliştirdi gene de. Hoş bulduk Sait Bey diye sıktı uzatılan eli. Karşısındaki koltuğu gösterip yerine geçti Sait. Gözlerini Galip'e dikip gülümsedi o da. Kutlarım dedi, hiç aklıma gelmemişti senin bu işte olacağın. Çok şaşırdım sabah gizli zarfta gelen adını okuyunca. Düşündüm sonra, sen gerçekten tam bu işin adamısın. Sezinlemememiz yalnız bizim sersemliğimizden değil, senin yeteneğinden, bilirsin. Hep güvenmişimdir ağzının sıkılığına ya, bu kadarını düşünmemiştim doğrusu. Ne diyeyim, sevindim. Toparlanınca Galip de sevinmişti işin böyle başlamasına. Bunu niye yapmışlardı anlamamıştı ya, düşünme süresi bırakmışlar Sait'e. İyi de etmişler. Sait de sevinmiş miydi gerçekten? Pek sanmıyordu. Nedenli kuyruğu dik tutmaya çalışsa bir burukluk var onda da. Olmayacak mıydı? Bir an sessizlikten sonra yukarı çıkalım dedi Sait. İşe hemen başlamak istersin sen. Yukarıda Sait'le bir gece Reşat Fuat'ı getirtip konuştukları odada birinci şube müdürüyle kısa bir söyleşi yaptılar. İçeri alınanların ön sorgulamaları yapılmıştı. Sorgulamayı kimler üzerinde yoğunlaştırmaları gerektiğini kesin biçimde belirleme çalışmasındaydı birinci şube. İzleme, gözleme raporlarında yansıdığı gibi kaynaşma görüntüsü vermişti son aylarda gene komünistler. Genel güvenliğin uyarısında sözü edilen Anadolu'nun çeşitli yerlerinde göz altındaki tanınmış komünistlerin kaçarak İstanbul'a gelmelerinin bir anlamı olmalıydı. Şakir gelmişti, yakalamışlardı onu. Boz Mehmet gelmiş, dolanıp duruyordu Kasımpaşa'da, tütün işçilerinin arasında. Boyacı Halim kaçıp gelmişti, yakalamışlardı, hücredeydi şimdi. Hasan Basri çoktan kayıplara karışmıştı. Naim, Mustafa, Osman, hepsi de komünist çevrelerindendiler. Askerlikten kaçmışlardı, bulunamıyorlardı bir türlü. Turgut'un üstünde bazı kuşkular vardı. Gazetedeki görevli hasta olduğunu söyleyerek işe gelmediğini bildirdiği gün, Haydarpaşa'dan Ankara trenine binerken görülmüştü. Polisin bir türlü ele geçiremediği Halil'le yakın arkadaş oldukları biliniyordu. Necla'yı da o yüzden almışlardı. Turgut'la ola ki Halil'le ilgili bir şeyler biliyor olabilirdi. Babasının evini bırakmış, Soğan Ağa'da eski bir konakta uzun süre tek başına oturmuş. Laleli'de Tayyare apartmanında tiyatrocu Salih'in bıraktığı kata geçmişti sonra da. Konağı da elinde tutuyordu. Halil'in orada saklanması olasılığıyla ev bir süre gözaltına alınmış, bir sonuca varılamamıştı. Aramada da bir şey bulunamamıştı. Tıklım tıklım eski eşyayla dolu bir eski konaktı. En üst katında da Necla gene gelip oturuyordu ara sıra. Konağın sahibi dışarıya giderken buna bırakmış. Kendine emanet edilmiş evin bekçisiydi bir tür. Kızın dediği, çoğu Galip'in bildiği şeylerdi. Konuşma bitip üst üste yığılmış dosya kalabalığıyla çalışması için kendisine ayrılan odaya geçerek kapıyı kapattığında çevreye üstten bakmanın keyifli sorumluluğunu duydu içinde. Bir sürü kişinin yazgısı avucundaydı. Tavanın basıklığına karşın Sirkeci Limanı'na açılan geniş penceresiyle aydınlıktı oda. Yaklaşıp dışarıya baktı bir süre. Çatıların, bacaların ötesindeki devinimli limandı işte. Bir de sersem sersem kalkıp konan güvercinler. Dönüp masaya oturdu. Bir sürü izleme, gözleme raporları, sorgulama zabıtlarıyla dolu dosyaları elden geçirmeye başladı. İlk aradığı Necla'nın ifadesiydi. Bir sayfa var yoktu, ıvır zıvır dışında. Turgut'la eskilerde bir ara arkadaşlık ettiklerini, anlaşamayıp koptuklarını, o çok eski günlerden beri içili toplantılarda bir iki rastlantı dışında fakültede de görmediğini söylüyordu sonuç olarak. Doktora çalışmalarına vermişti kendini. Siyasal düşüncelerinin ne olduğunu da bilmiyordu Turgut'un. Halil diye birini ne duymuş ne görmüştü. Bir kez daha okudu ifadeyi. Yalan mıydı? Doğru mu olacaktı? Doğru olmasını da istemiyorsun. İstemiyorum. Bu karı komünist. Yüzüme ağısını yılan gibi kustuğunu unutmadım. Tan gazetesi her gün yazıyor bunları. Bir şey diyen var mı? Yasalara göre suç değil. İçine o yasaların. Yasası mı olurmuş komünistliğin? Olursa böyle olur işte. Mükerrem Hanım'a ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz hiç. Bir hazırlar, içini bir güzel gıdıkladın mı kuzu kuzu büker boynunu. Devlete karşı gelecek değil ya. Turgut'un ifadelerine baktı. Eskilerde alınmış ifadeyi de koymuşlardı dosyaya. Oğlan açıkça belli ediyordu rengini orada. Yenisi daha kısaydı. Anlaşmışlar gibi uyum içindeydi Necla'nınkiyle. Öteki sorgulamalara geçti. Tek tek kimilerini birkaç kez okuyarak dalıp gitti. Konyalı'dan döner getirtti öğlende. Yer yemez işe koyuldu gene. Akşam karanlığı basmıştı. Kalkıp elektriği açıyordu ki kapı vuruldu. Ardında birinci şube müdürüyle Sait girdi içeriye. İyi çalıştınız Nadir Bey. Sinsi bir takılma vardı Sait'in sözlerinde. Buyur etti girenleri. Kaptırdım dedi. Nasıl durum? Kavramaya çalışıyorum. Ben Halil için bakıyorum ya. Herkes ağız birliği etmiş sanki saklıyor olanı. Ya da gerçekten bir şey bilmiyorlar. Turgut'un bilmesi gerek. Evet dedi Sait. Onun üstünde duracağız. Aldığı notlara baktı Galip. Sahir diye biri var, felsefeciymiş, öğretmenlikten atılmış komünist diye. Aynı gazeteler bu olanla. Adama pek bir şey sorulmamış gibi. Birinci şube müdürü söze girdi hemen. Turgut'la ilişkisi iyi biliniyor dedi. Pek önemli değil. Durumu ayrı onun. Kürtlerle bağından kuşkulanılıyor. İhbar var. İyi bir sorgudan geçecek. Belgeleri topluyor arkadaşlar. İyi bir sorgunun ne anlama geldiğini belirtmek ister gibi ağır ağır başını salladı. Kürtlerle ilişkiyi hiç düşünmemişti Galip. Kürt işi de nereden çıkmıştı şimdi? Ne olacaktı Kürtlerden? O iş çoktan bitti. Herif komünist. Başka ne arıyor bu sersemler? Bir şeyler diyecekti ki, Sait'in önerisiyle kalktılar. Hücreleri dolaşacaklardı. Gerekli önlemi almaları için şube müdürü çıktı hemen. Hücrelerden tuvalete gitmeleri filan da durdurmalıydılar. Tutuklularla yüz yüze gelmemeleri için. Özellikle Nadir Bey için alınması gerekli önlemdi bu. Bu konuda uyarılmıştılar. Galip'le Sait de çıktılar biraz sonra. Koridorun başında bekleyen şube müdürüyle birlikte yürüyüp tam bir sessizliğin egemen olduğu hücreler bölümüne girdiler. Kapıların üzerindeki tel kafes ardında yanan güçsüz lambalar ışık vermekten çok çevreye çökmüş karanlığı sergiliyor gibiydi. Sait önden yürüyüp birinci hücrenin sürgülü minik penceresini açtı. Bakıp kapattı. Dönüp Galip'e gösterdi başıyla. Buyur bak gibisine. Eğilip açtı sürgülü kapağı baktı Galip'te. Elleri ensesinde bir genç adam. Sırt aşağı yatıyordu karyolada. Gözlerini kapının açılan deliğine dikmiş kırpmadan bakıyordu. Hiç görmemişti ama Turgut olmalıydı bu oğlan. Kapattı sürgüyü. Yandaki hücreye geçerlerken Turgut mu dedi Sait'e fısıldar gibi. Başını salladı Sait. Küstahlığından belli itin. Hücre deliğinden ilk kez gördüğü Charleston'u anımsadı. Onun gibi paçasını sıyıramazdı bu oğlan. Burnu kırılmalıydı. Charleston çekip gitti. Bu mikrop içimizde. Sait'in peşi sıra sürgülü kapakları çekip o da bakıyordu hücrelere. Tanımadığı kişilerdi hepsi de. Açılan deliğe ürkek çekingen bakıyorlardı. Yalnız birinde takılıp kaldı biraz. Yaşlıca gözlüklü biri, başı önüne eğik, dalgın oturup kalmıştı karyolanın kıyısında. Dönüp deliğe bakmamış, ses bile duymamıştı sanki. Duralamasını görünce şube müdürü uzanıp Sahir demişti Galip'in kulağına. Eğilip bir kez daha baktı Galip. Öğretmenleri bu herif demek. Belli, dalmış filozoflar gibi, hücreler bitmişti. Necla'yı sorar gibi baktığını görünce başını sallayıp bir yan koridora yürümüştü Sait. Koridorun sonundaki bir kapıya yaklaşıp çekildi. Başıyla Galip'e gösterdi bakması için. Necla olmalıydı. Duraladı Galip. Hiç beklemediği biçimde heyecanlanmıştı. Toparlanıp yaklaştı kapıya, sürgüyü yavaşça kaydırdı, gözlerini deliğe dayadı. Yataktaydı Necla, sırtı kapıya dönük yatıyordu. Kapının sesine başını çevirip baktı, bir anda göz göze geldiler Galip'le. Bir ürperti gezindi içinde, tanıdı bu kız beni. Kız hiçbir tepki göstermeden eski biçiminde yatmaya dönünce, içinde kopacak gibi gerilen teller gevşedi yavaşça. Yatağa tahta kurusu gibi yapışmış bu komünist kızla evlenecektik. Annesi bundan bin kat güzel, çekildi kapıdan. Dönüp gülümseyerek başını salladı Sait'e, yürüdüler. Bir ara duraladı Sait. Aşağıda birileri daha var dedi, Turgut'u da aşağı alacaklar. Rahmi Usta filan da aşağıda, onun durumu da ayrı, istersen başka bir gün gösterir arkadaşlar. Ses çıkarmadı Galip, Rahmi Usta'yı gördüm. Durumunu senden iyi biliyorum mu diyecekti. Şube müdürünün odasına girip söyleşiye geçince çaylar geldi. Olaylara değinirken yerinde yakınmalara başlamıştı şube müdürü bey. Komünistlerle savaşabilmek için tüm devlet görevlilerinin, mahalle bekçisi de içinde, belli bir uyanıklık düzeyinde olmaları gerekirdi. Mahalle bekçisi demem söz gelimi değil diye aldı. Bakın, Süleymaniye'ye panolar asanlar sabahın karanlığında sokaklarda sürüyerek götürüyorlar o koskoca alamet bezi. Bekçi görmüş. Niye yakalamadın diyorlar. Ne bilen ben, yelken bezi sanmışam begim diyor. Koca koca yazıları görmüyor herif. İşi yapanlar birbirinden cin, bezi sokakta sürürken, ha uşak sıkı tut, ola kaydıraysun yelkenin ipunu diye, Laz gemici ağzıyla geçip gitmişler bizim salak bekçinin önünden. Hem Kürt bekçi hem Laz gemici ağzını iyi benzetiyordu müdür bey. Kürt bekçiyi değil, seni beni atlatır o herifler dedi Sait. Mihri belli işin başındaki adam. Amerika'dan çifte diplomalı, İktisat Fakültesi, Ordinarius Profesörü, Newmark'ın baş yardımcısı. Ana dili gibi dört dil bilir. Öteki felsefe öğrencisi. Geçen 1 Mayıs'ta Defterdar Fabrikası'na orak çekişli bildiri atanlarda üniversiteli öğrenciler. Boşuna mı kaygılanıyoruz? Şimdilik azınlıktalar. Ya bir de çoğalırlarsa? Ülke topun ağzında. Gel de anlat bunu İngilizine, Amerikalısına. Yüreklendirme görevi galibe düşmüştü. Sırası geldi mi hepsi anlar dedi. Bir sessizlik getirmişti bu yuvarlak söz. Kendisi onlardan daha az tedirgin değildi ama olayı bu biçimde anlatmakta 3-5 sersem komünisti övüp yüceltmek oluyordu. Buna da dayanamazdı. Kalktı Sait. Çıkalım mı Nadir Bey dedi. Sizi bırakayım ben. Sorgulama saati geldi arkadaşların. Birlikte çıktılar Sait'le. Sorgulama saatine takılmıştı Galip. Arabada sordu. Sezinlediği gibiydi. Komisyonlar kurulmuştu. Akşamüstü resmi çalışma saatinin bitimiyle işbaşı yapıyorlardı. Dayaklı sorgulama ekiplerine komisyon diyordu Sait. Baştan bir süre onlar çalışır. İlk bilgileri toplarlardı. Sıra Turgutlara gelmemişti daha. Sabırlı olacaklardı biraz. Asıl son sorgulama aşamasına geçildi mi iş başa düşecekti. Şişli'ye gidiyordu Sait. Galip Taksim'de indi. Yakıcı soğuk bir yerle üşüdü birden. Geçen bir taksiyi çevirip atladı. Cihangir dedi. Ya evde konuk filan varsa şimdi kim olacak? Hizmetçi karı vardır. Eşref Bey'in bakıcısı vardır. Mükerrem'le sevişmeyi kuruyordu. Şurada kaç gün oldu daha? İstekliydi.